İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, ABA TV, Çay TV, Kanal Avrupa, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV, Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Sayın hocamız Adnan Oktar az sonra teşrif edecekler inşallah programımıza. Konuğumuz var Mariana Hanım. Hoş geldiniz Serkan. Evet, iman hakikatleri Sayın hocamız Adnan Oktar'ın 30 yıldır insanlığa çok önemli iman vesilesi olması itibariyle yaptığı çok önemli hizmetler. Ve 300 eseri var Sayın hocamızın yaklaşık ve yaklaşık 70 dile tercüme edilmiş durumda. Bunlar Allah'ın varlığını, birliğini, sonsuz kudretini milyonlarca örnekle açıklayan çok güzel dünyada milyonlarca insanın imanına da vesile olan iman hakikatleri eserleri. Dünyada en önemli şey imandır Allah'ın izniyle. Çünkü insanın sonsuz hayatını, sonsuz güzelliğe kavuşmasını veyahut sonsuz kötü hayatına vesile olmasına neden olacak imtihan dünyası. Burada biz Rabbimizi tanımak için varız dünyada ve hangimizin güzel davranışlar sergileyeceğini Rabbimiz deniyor Allah'ın izniyle. O nedenle hocamızın iman hizmeti dünyadaki en önemli hizmettir. Ve ahir zamanda da Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri her şeyden evvel diyor Mehdiyet'ten bahsederken Mehdi'nin, Hazreti Mehdi'nin birinci vazifesi olarak her şeyden evvel imanı kurtarmaktır diyor. Ve materyalizm, darvinizmi bilimsel metotlarla geçersizliğini tam olarak ortaya koymaktır. Onları tam olarak susturmaktır ateist ideolojileri diyor. Dolayısıyla iman hizmeti dünyadaki en önemli hizmettir. Sonuçları itibariyle de dünyada şu anda Allah'ın izniyle imanı büyük bir yöneliş var. Türkiye'de Allah'a iman oranı %95'in üzerinde ve 30 sene önce bu %50-50 idi. Darvinizme inanmayla Allah'a inanma oranı. 30 yıldır Sayın Hocamızın hizmetlerinin çok büyük katkılarıyla şu anda %95'in üzerinde Allah'a inanma oranı Türkiye'de. Bu bir örnektir Allah'ın izniyle. Hizmetin önemini ve gücünü Allah'ın izniyle gösteren önemli bir istatistik. Bu Amerika'daki üniversitelerin yaptığı araştırmalar ve TESEV'in daha sonra katkılarıyla çıkmış bir hesaptır Allah'ın izniyle %95. Şimdi iman hakikatlerinden başlayalım mı doktor hocam inşallah?
Yok ben, inşallah.
Şimdi canlılarda, hayvanlarda sizin için çok büyük ibretler vardır. Sizin için hayvanlarda ibretler vardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Ayet-i Kerime'de. Hayvanlar, milyar çeşit hayvan var. Ve hepsinin çok mükemmel teknik vücut donanımları var. Ve yaşam koşullarına göre en uygun şeylerle Allah onları yaratmış. Ve hepsinde çok mükemmel mekanizmalar var. Bilim dünyasının taklit ettiği ve bilim ve teknolojiyi geliştirdiği özellikler var. Her programlarımızda inşallah bunlardan bahsediyoruz. Hepsi çok hayret verici, çok üstün donanımlar. Aklı şuuru olmayan hayvanların onları geliştirmesi, onları yapması ve sonraki nesillere onları aktarması mümkün değil. O canlılardaki müthiş özellikleri yaratan Cenab-ı Allah. Aynı zamanda hayvanlarda çok büyük fedakarlık örnekleri var. Çok büyük dayanışma var, sevgi var. Allah bunların da örneklerini bize gösteriyor inşallah. Ve insanlara hem örnek olacak derecede öyle güzel özellikleri hem de evrim teorisini tamamen yerle bir eden Allah'ın ilham ettiği o güzel özelliklerden bir örnek izleyelim inşallah şimdi.
Sevimli canlılar topluluk halinde yaşar.
aralarında harika bir dayanışma vardır. Dayanışma onlar için hayati bir önem taşır. Çünkü yaşadıkları bölge çok tehlikelidir. Ve en önemli tehlike havadan gelir. Kartal onları şimdilik fark etmez. Güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra meerkatler yiyecek bulmak üzere araziye dağılırlar. Bu toplulukta her bireyin farklı bir görevi vardır. Bazı meerkatler diğerlerinin güvenliği için nöbet tutarlar. İzlediğiniz meerkat çalıların arkasından gelebilecek bir tehlikeye karşı nöbet bekliyor. Bazıları fedakarca ağaçların tepesinde nöbet tutar. Kızgın güneşin altında saatlerce bir şey yemeden ve içmeden beklerler. Bu kez kartal onları fark eder. Nöbetçinin alarm sinyali diğerlerini uyarır. İşbirliği ve yardımlaşma meerkatlerin hayatlarını kurtarır. Grubun en büyük sorumluluğu yavruları korumak ve yetiştirmektir. Her gün bir meerkat yuvada kalarak yavrulara bakar. Çocuk bakıcılığı tıpkı nöbet tutma gibi her gün sırayla yapılır. Meerkatler bir tehlike anında gruptaki yavrular için kendilerini feda etmekten çekinmezler. İşte bir örnek. Sıcak bir yaz günü yiyecek bulmak için yuvadan ayrılan meerkatler geri döndüklerinde çok tehlikeli bir durumla karşılaşıyorlar. İçinde yavruların bulunduğu yuvanın girişinde bir çakal pusuya yatmış. Meerkatlerden biri yavruları kurtarmak için yuvaya yaklaşıyor. Amacı çakalın yuvaya girmesini engellemek. Gece karanlık çökerken meerkat hala yuvanın girişinde tehlikeye karşı kendini siper ediyor. Gün ağardığında gece zifiri karanlıkta yaşanmış olan bir kavganın izleri ortaya çıkar. Çakal yuvadan uzaklaştırılmış ve yavrular kurtarılmıştır. Ancak genç ve cesur meerkat kendisini feda etmiş ve ağır yaralanmıştır. Annesi yaralı meerkatin yanına gelir. Durumu çok ağırdır. Meerkatler yaşamak için yiyecek bulmak, yiyecek bulmak için de hareket etmek zorundadırlar. Yaralı meerkat ise çok zor yürüyebilmektedir. Gücü tükendiğinde bir hendeğin içine uzanır. Diğer meerkatler yaralı arkadaşlarını yalnız bırakmazlar. bir vefa ve sadakat örneği gösterir ve Meerkat hayata gözlerini yumana kadar onu terk etmezler. Meerkatlar arasındaki tüm bu şaşırtıcı işbirliği, dayanışma ve fedakarlık, Allah'ın bu canlılara ilham ettiği davranışlardır.
Evet, fedakarlık hiçbir şekilde madde olarak açıklanabilecek bir özellik değil. Yani burada tamamen Allah'ın ilhamıyla hareket ettiği çok açık belli oluyor. Mesela şöyle bir özellik var, genetik olarak... Hakikaten genetik özellikler, yani maddi özellikler bazı davranışları belirleyebiliyor. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda bazı ilaçlar kullanılıyor. Yani bazı davranışların değişmesine vesile oluyor hakikaten. Yani depresyon tedavisinde, depresyonu tedavi edecek bazı moleküllerin, kimyasal moleküllerin sinir sisteminde mesela salgılanmasını arttıran, ya da azaltan ilaçlar kullanılıyor. Bunlar hakikaten bu davranışın değişmesine vesile olabiliyor. Ama temelde tabii bir kere insanın imanı çok önemli. Yani depresyon öyle imanlı olan birinde milim oynamaz Allah'ın izniyle. Bu zaten bilimsel olarak ispatlandı. Mesela dua eden ve inançlı olan hastaların daha kolay iyileştikleri, bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu kanıtlanmış bir şey. Fakat fedakarlık yapma hem böyle bir genetik özellikten kaynaklanabilecek bir şey değil, hem de Darwinizmin kendi içindeki mantığına da ters. Onlar çünkü, Darwinistler şunu iddia ediyorlar. Diyorlar ki, hayatta kalmak için mücadele etmek gerekir, savaşmak gerekir. Eğer güçlüysen ayakta kalırsın, zayıfsan elenirsin. O zaman güçlü olman gerekir, zayıfları da ezmen gerekir. Çatışmada ilerlemenin mantığıdır. Ve bunu da yani doğada gözlemledik diye ortaya çıkmış. Darwin'in bu ipe sapa gelmez iddiaları buna dayanıyordu zaten. Halbuki burada tamamen aksine bir durum var. Kendi hayatını feda eden bir mirket bir canlı görüyoruz. Orada öldü. Yani canlıyı gördük filmde de. Hayatını kaybetti. Bunu yavrularını korumak adına yaptı. Yani bu herhangi bir genle, herhangi bir proteinle, herhangi bir atom varlığıyla açıklanabilecek bir şey değil. Allah bunun nasıl olduğunu bildiriyor Kur'an'da bize. Allah'ın alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur diyor. Şimdi bakın Darwin de bunun farkında. Zaten şu itirafları yapıyor. Buna zaten Darwinistler... İçgüdü diyorlar da bu davranışlara. İçgüdü değil, Allah'ın ilhamı olduğu çok açık. Ama onlara o ismi veriyorlar. İçgüdü ne demek? Yani insanın içinde onu güden bir şey olması gerekiyor. Böyle bir şey yok. Kesin bakın hayvanın neresinde yani. Göğsünde mi, kafasında mı, anteninde mi, bacaklarında mı? Değil, öyle olmadığı belli. Mesela karıncalarda da var fedakarlık. Arılarda var. Darwin diyor ki, içgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Bakın çok önemli bir şey söylüyor. İçgüdüler doğal seçmeyle yani... Evrimle olabilir mi diyor. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz diyor. Arı normal matematikçilerden çok daha önceden altıgen yapıyor mesela. Altıgenin en fazla en az bal mumuyla en fazla depoladığını buluyor. Ya bulmuyor da onların mantığıyla 50 milyon yıldır yapıyor bunu. Açılarını 120 derecede tutuyor. Hep aynı tutuyor. Hep değişik yerlerden başladığında eksiz mesela bir araya getiriyor. Bu muazzam bir matematik bilgisi. Yani en üstün matematikçi dahi yapamaz bunu. O zaman arıdan kaynaklanan, arının genlerinden kaynaklanan, arının beyni bile yok. Çok küçük bir sinir hücresi topluluğu var. Beyin bile değil o. Miligramdan daha küçük. Oradan kaynaklanan bir özellik olmadığı belli. Maddeden kaynaklanan bir şey değil. Neden kaynaklanıyor? Allah'ın buyurduğu gibi Kur'an'da Allah'ın ilhamından. Allah bal arısına vahyetti diyor Allah. Yani Allah'ın emriyle hareket ettiğini, bunları yaptığını Allah bildiriyor bize Kur'an'da. Zaten onun için materyalizm ve Darwinizm bunu açıklayamıyorlar. Hiçbir şey açıklayamıyorlar. Ama bu tamamen yıkan, ortadan kaldıran bir şey. Bir canlının, bir hayvanın, sadece mülketler değil. Yani çok canlıda görüyoruz bunu. Mesela geçen gün gösterdin Altı Hocam. Kuşlar var. Orada büyük iri kertenkeleler var. Onunla ölüm pahasına savaşıyor. Kanatlarını açmış böyle kendini büyük göstermeye çalışıyor. Yavrularını koruyor. Bu hiçbir şekilde maddeyle, materyalizm iddialarıyla açıklanamaz. Allah'ın ilhamıyla olduğu çok açık. Orada kendi hayatını tehlikeye atan bir özellik gösteriyor. Bu davranış Darwinizmi yerle bir ediyor. Tıpkı proteinin tesadüfen oluşamaması gibi. Tıpkı 350 milyon tane fosilin Darwinizmi yalanlaması gibi inşallah.
Evet, maşallah. Proteinlerden bahsettin hocam. Proteinlerle ilgili kısa bir filmimiz var. Onu izleyelim inşallah.
Evrimcilerin iddiası canlılığın tek bir proteinden tesadüfen oluştuğudur. Yanlış. Çünkü bir proteinleri enzim oluşturur. Ancak enzimlerin kendileri de proteindir. Yani bir proteinin oluşması için proteinlerin önceden var olması gereklidir. 2. Tek bir proteinin oluşması için 60 farklı enzimin aynı anda var olması gerekir. Bu enzimleri de DNA üretir. Ancak DNA'nın kopyalanması için de protein gereklidir. Yani proteinin oluşması için DNA'nın zaten var olması gerekir. 3. Canlılığın oluşması için DNA ve proteinlerin aynı anda bir arada bulunmaları şarttır. Biri diğerinden önce oluşamaz. 4. Protein oluşumu için hücrenin tüm organelleriyle tam olarak var olması gerekir. Proteinler ancak hücre içindeki belirli ısı ve pH derecesinde sentezlenebilirler. Yani hücreyi oluşturan proteinlerin oluşması için hücrenin tüm özellikleriyle zaten var olması gerekir. 5. Ortalama bir protein molekülünün tesadüflerle ortaya çıkma ihtimali 10 üzeri 950'de 1'dir. Bu sayı pratikte sıfır ihtimal anlamına gelir. Sonuç. Darwinistlerin ilkel çorbada ilk protein tesadüfen oluştu. İddiası tamamen bilim dışıdır.
Mesela hocamızın bütün dünyaya öğrettiği, hakikaten öğretti yani, bu bazı bilim adamları biliyor ama hocamız öğretti bunu bütün dünyaya. Çok önemli bir delil, Darwinizmi en temelde ortadan kaldırıyor. Bir protein tesadüfen olamıyorsa o zaman tabii trilyonlarca proteinin oluşturduğu milyonlarca canlı türü hiç olamıyor. Sadece buna bakıyorsunuz yani, en temelde tek bir proteinin tesadüfen olup olamadığını olamaz diyor bilim. Çünkü mutlaka enzimler gerekiyor. Enzimler de aslında daha fazla. Yani burada 60 bir sayıyı az tutarak yani söylemiş olduk. Çünkü proteinin hem dizilimi var, arkasından 3'e katlanması var. 1000'in üzerinde protein gerekiyor. Enerji gerekiyor, organeller gerekiyor, tam bir hücre gerekiyor. Fosiller de bize tam bir hücrenin birdenbire eksiksiz ortaya çıktığını gösteriyor. Yani hücrenin yavaş yavaş değil, mükemmel olarak siyanobakteri, fotosentez yapan bakteri 3,5 milyar yıl önce bütün proteinleriyle, yani binlerce proteiniyle bir anda yaratılıyor ve 3,5 milyar yıl boyunca değişmiyor. Ve tek bir protein oluşamaması da Darwinizmi bitiriyor. Darwinizmin bitmesi çok önemli. Çünkü Darwinizm, deccaliyetin sistemi. Dünyayı kana boğan bir pagan dini. Çünkü biraz önce söyledik, çatışma mantığını getiriyor. Hatta öyle bir mantık ki bu, çatışma diyor ilerlemenin temelidir diyor. Yani kan dökerek ilerlenir diyor. Ve bunu alenen savunuyorlar. Mesela Lenin, komünizm fikirlerinin, Marksizm fikirlerinin pratikte uygulayıcısı, alenen terörü savunuyor. Hatta terörü savunmayanlar için hayret ediyorum ben diyor. Kan dökerek olacağını söylüyor ilerlemenin. Çatışma diyor tabii, sentez var diyor, tez var diyor, antitez var diyor. Bunlar sentez olacak diyor. Fikirler de çatışacak diyor, insanlar da çatışacak diyor. Sınıflar çatışacak diyor birbiriyle. Tabii ki kan dökülecek ve böylece ilerlenecek mantığını, bu mantıkla 150 milyon insan öldü. Bu mantıkla 350 milyon insan hayatını kaybetti 20. yüzyılda. Ve deccaliyet bütün dünyayı kapladı. Dünyanın %99'unu kontrol etti. Bu çok büyük bir yobazlık. 3000-4000 senelik bir yobazlık. Bir tür yobazlık daha var. Münafıklığın meydana getirdiği bir sistem o da. O da Hazreti Mehdi dönemine kadar süreceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Hatta Hazreti Mehdi döneminde, Hazreti Mehdi'nin çıkışından önce böyle çok büyük bir dirençle karşı koyacaklarını münafıkların ve yobazların, Peygamberimiz onları tarif ediyor. Hem dindar görünüşlü olduklarını, yani sarıklı, cübbeli görünüşleri, taylasanlı diye bildiriyor hadiste inşallah. Aynı zamanda Medineli bir alimin çok şiddetli mücadele edecek Mehdi'ye karşı ama sonunda mağlup olacağını da bildiriyor Peygamberimiz. Mesela hadislerde Muhyiddin Arabi'nin tariflerinde, İmam Rabbani'de elindeki ilim kılıncına boyun eğeceklerdir diyor. Yani Kur'an'dan getirdiği delillere, hadislerden getirdiği delillere karşı koyamayacaklar. Nitekim Darwinizmi de Said Nursi Hazretleri birinci vazifesi olarak yerle bir edeceğini söylüyor. O da şu anlamda, bilimsel delillere, getirdiği bilimsel delillere karşı koyamayacaklar ve mutlaka muhalif olacaklar. Çünkü haktan yana oluyor Hazreti Mehdi. Çok samimi, çok üstün ahlaklı bir insan. Hep Kur'an'dan, hadislerden ve bilimsel delillerle ortaya çıkıyor. Ve bu yobazlık akımlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Üstad Said Nursi Hazretleri de inşallah Peygamberimizin hadisleri doğrultusunda bu ahir zamandaki Mehdi'ye karşı mücadele eden cahil alimlerin, yobazların ve münafıkların varlığına dikkat çekiyor. Bunları tarif ederken Said Nursi Hazretleri enaniyeti güçlü ve imanı zayıf olarak tarif ediyor. Yani çok kibirli. Kibirli olmak şeytanın bir özelliğidir. Şeytanın ikasıyla onun göğe robot, zahiren yani robot gibi robotlarındaki münafıklarda çok tecelli eder. Kibir ve enaniyet. Ve imanı olmaması. Nitekim bakın Said Nursi Hazretleri şöyle diyor. Akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim, ilim sahibi onların bir kısmına zayıf veya mevzu hadis demişler. Yani her zaman hadislerini inkara gidiyorlar. Kabul etmiyorlar, zayıf hadis diyorlar. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısımda, yani aklını beğenen, kendini büyük, kusursuz, üstün gören ve adeta kendi nefsini putlaştıran kişiler, ki münafıklar, Allah'ı tenzih ederiz, inkara kadar gitmişler diyor. İnkar ediyorlar. Yani bu bakımdan münafıkların varlığı, münafıklardan Allah'ın emriyle kaçınıp sakınılması son derece önemli inşallah.
Evet, dediğin gibi Hazreti Mehdi çok cephede Allah'ı inkar eden felsefelerle fikri anlamda bilimsel mücadele ettiği gibi hakikaten birçok cephede birçok mesela materyalistlerle aynı zamanda ateist masonlukla, darvinistlerle, münafıklarla çok çeşitli cephede hakikaten bir fikri mücadele veriyor. Ve gerçekten hakka sahip olduğu için Allah'ın izniyle ve hakkı ifade etme gücü çok yüksek olduğu için Mehdi'nin önemli bir özelliğidir o. Karşı koyulamaz. Yani yenilemez ve hep başarı vardır Hazreti Mehdi'de Allah'ın izniyle. Çünkü Kur'an hak, sahip olduğu güç Allah'ın varlığı ve Kur'an'ın hak kitap olması ve Peygamber Efendimiz'in sünnetleri. Bunlarla ve bilimsel delillerle her cephede ki bütün yanlış ideolojileri, fikir akımlarını, kötü karakterlerin hepsini Allah'ın izniyle güzel ahlak göstererek bilimsel metotlarla, Kur'an'dan ve sünnetten delillerle bütün yanlışları ortadan kaldırıyor. Bu çok önemli. Mehdi'nin ifade etme gücü çok yüksek olduğu için hepsini Allah'ın izniyle yeniyor. Bakın yani bunu yapan bir insan Allah'ın izniyle. Allah ona nasip ediyor. O hakkı çok iyi kavramış, hidayet bulmuş bir insan ve başka dünyadaki diğer insanların da milyarlarca insanın bakın. Çünkü İslam Allah'ın izniyle dünyaya İslam'ın güzel ahlaki hakim olacak. Ve buna Hazreti Mehdi vesile oluyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Ve Hazreti İsa Allah'ın izniyle dünyaya tekrar nuzul ediyor. Ve etti inşallah dünyada. Hazreti Mehdi de dünyada. Allah'ın izniyle ikisinin zil ve gölgesinde dünyanın tekrardan bir imanı dönüşü yaşanıyor şu an. Dediğin gibi münafıklara da çok galibane bir şekilde Hazreti Mehdi'nin üstün gelmesi var. Çünkü münafıkların konuştukları ve yaptıkları Kur'an'a terstir. Mesela Kur'an'da Allah Müslümanların, müminlerin kardeş olduğunu ve bir ve beraber içinde olmaları gerektiğini söylüyor ve emrediyor. Namaz gibi bir ibadettir ve Müslümanlar birlik içinde olmalıdır diyor Cenab-ı Allah. Ayet-i Kerime'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve eğer siz yeryüzünde birlik ve beraberlik içinde olmazsanız, yeryüzünde fitne ve bozgunculuk çıkar diyor Cenab-ı Allah. Ve daha birçok ayette de Müslümanların bir ve beraber olmaları gerektiği bir farz emir olarak Allah'tan vahyediliyor insanlara. Münafıklar, mesela Hazreti Mehdi bu farzı bu dönemde yerine getirecek olan kişi. Çünkü şu anda Müslümanların en önemli birincil sorunu birlik içinde olmamaları. Dolayısıyla parça parça olmuş, zayıf hale düşmüş olmalarından kaynaklanan şu anda üzerlerinde acı, kan, zulümün dolaşması. Gördüğümüz gibi İslam dünyasında. Hazreti Mehdi ne yapacak Allah'ın izniyle? Allah'ın emri doğrultusunda Müslümanlar, kardeş olan Müslümanları birlik ve beraberlik içine getirecek. Türk-İslam Birliği dediği hocamızın bu birlik ve beraberliktir. Hem bölgemizde Ermenistan, İsrail, Rusya gibi komşu olan ülkelerimiz, kardeşçe, barış içinde yaşayacağımız hem ehli kitap olanlar, hem komşu olan ülkelerimizle birlikte Avrupa Birliği gibi ondan çok daha ileri seviyede, hem medeniyet seviyesinde hem kardeşlik seviyesinde bir birlik oluşturmak ve işte radikal hareketleri böylece ortadan kaldırmak, kardeşliğin gerektirdiği sevgiyi, barışı, güzelliği, medeniyeti bir arada yaşayabilmek. Mehdi buna vesile olan bir insan. Yani Mehdi'nin kişiliğinde, azminde, kararlılığında, barışçılığında, kan dökmeyi engellemesinde bütün insanlar onda bir birleşecek. Yani farklı farklı şu anda dünya üzerinde birbiriyle hatta görüşmüyor olan ve mezhep farklılıklarından, camia farklılıklarından kaynaklanan ayrılıkların Hazreti Mehdi'de birleşmesi söz konusu. Çünkü hepsi onu çok sevecek, ona bağlı olacak ve böylece onun kişiliğinde, onun önderliğinde, manevi önderliğinde Müslümanlar birleşecek. Şimdi bu Hazreti Mehdi dünyada bunu sağlamaya çalışıyorken, yani kanı durdurmaya çalışıyorken, ki Mehdi'ül Dem vasfı, yani kan durduran Mehdi, dünyadaki savaşları durduracak, zulmü durduracak, kanı durduracak. Özelliği bu. Peygamber Efendimiz tek bir kişinin burnu dahi kanamayacak diyor. Hazreti Mehdi'nin özelliği budur. Yani barışta çok kararlı. 10 sene, 20 sene, 30 sene gidip 40. senede bundan dönmüyor. 40 sene azimle, kararlılıkla, istekle, sevgiyle insanlara sevgiyi aşılıyor. Barışı aşılıyor ve savaşları durduruyor Allah'ın izniyle. Şu an dünyamızda en önemli, birinci halledilmesi gereken konu bu değil mi? İnsanlar ölüyor çünkü. Yani milyonlarca, binlerce her gün hemen komşumuzda Suriye, yani yürüyerek gidebiliyorsunuz. Bayramda oradan buraya geliyorlar, biz onlara gidiyoruz. Suriye'de şu ana kadar 1000 tane Müslüman şehit oldu. Yani öldüren de Müslüman, öldürülen de, şehit olan da Müslüman. Ne kadar garip değil mi? Yani ama şeytanın ve deccaliyetin etkisiyle bu oluyor. İşte bunu sadece Mehdi durdurabiliyor. Ve bakın durmuyor da gerçekten, görüyorsunuz. Yani dünyada aklı başında ülkeler, medeni diye saydığımız ülkelerin liderleri, önde gelenleri dahi yöntemlerini savaşla halletmeye çalışıyorlar. Orada biri zulüm yaptı, biz gidelim onu durduralım. Onu yaparken bir başka zulüm doğurmuş oluyorsunuz. Siviller ölüyor, çocuklar ölüyor, Müslümanlar şehit oluyor. Yani bunun karşılığı bu değil ki. Kanı durdurmanın yöntemi kan akıtmak mı? Bunu kimsenin yapamadığı şu anda açık ve belli. Bunu ancak Hazreti Mehdi yapıyor. Münafıklar da ne yapıyor? Münafıklar da onu engellemeye çalışıp hala bu zulmün, acının devam etmesini isteyen bir üslup takınıyorlar. Mesela Müslümanlar birlik olması için uğraşırken Hazreti Mehdi, münafıklar da Hazreti Mehdi'nin önüne bir engel koyup, Hazreti Mehdi'ye iftiralar atıp, Hazreti Mehdi'nin faaliyetlerini kötüleyip, onu dinden çıkmakla itham edip, onun önüne bir engel oluşturmaya çalışıyorlar. Birlik olacakken bu birliği engellemek anlamındadır bu, Allah'ın izniyle. Münafıklar böyle aleyhte bir faaliyet içinde oluyorlar Hazreti Mehdi döneminde. Başarılı olamıyorlar ve olamayacaklar, dediğin gibi. Doktor hocam.
Evet, münafıklar çünkü Allah yolunda mücadele etmek istemiyorlar ve Allah yolundaki mücadeleyi de engellemek istiyorlar. Yani bu çok ilginç. Mesela Peygamberimiz hadislerde bildiriyor. Bir kere Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele eden bir münafık güruhunu tarif ediyor. 70 bin diyor sarıklı sahte alim Mehdi'ye karşı sarıklı ve cübbeli mücadele edecekler diyor. Bir münafık güruhu var. Ayrıca da Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılan münafıkların da varlığına dikkat çekiyor ve en şiddetli münafıklar olarak sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekiyor. Ve bunların Deccal'in peşinden gideceklerini, yani küfrün tarafına geçip Hazreti Mehdi'ye karşı mücadele edeceklerini söylüyor Peygamberimiz. Şöyle buyuruyor hadiste: sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Burada Medine, Peygamberimiz açıklıyor başka bir hadiste, Medine'den çıkacağını, Medine'yi manen fethedeceğini söylediğinde hangi Medine ya Resulallah diye soruyor sahabiler. Medine şehir anlamına geliyor ve Konstantiniye olarak bildiriyor Peygamberimiz. İstanbul ve birçok hadiste de ona yakın hadis var. Hep İstanbul'a dikkat çekiliyor. Hazreti Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağına. Burada dolayısıyla geçen Medine şehrinde İstanbul kastediliyor. Sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. Yani 3 büyük bir hareket olacağını dikkat çekiyor Peygamberimiz. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp, yani 3 büyük münafık hareketi, hepsi onun yanına gidecekler. Ve böylece demirci körüğünün demirin kirini, pasını giderip attığı gibi Medine'de pisliği, yani habis insanları dışına atacak. Ve o güne kurtuluş günü denecektir. Yani Hazreti Mehdi'nin yanından münafıklar ayrılacak ve 3 büyük hareketle ayrılacaklar ve Deccal'in tarafına geçecekler. Yani Hazreti Mehdi'ye karşı da mücadeleleri olacak. Nasıl mücadele ediyorlar? Bu da Kur'an'da tarif ediliyor. Mesela Allah, içinizden onlara haber taşıyanlar vardır diyor. Münafığın bir özelliği muhbir olmasıdır. Haber taşır, ihbar eder, dava açabilir, yalancı şahitlik yapabilir, yalancı tanıklık yapabilir. Bu gibi vasıfları var. Hazreti Mehdi'nin yanından ayrıldıktan sonra da tıpkı Peygamberimiz döneminde Dırar Mescidi kurmaları gibi bunlar yine bir mescit kuracaklarını anlıyoruz. Bir araya gelecekler. Münafıkların çünkü özelliği hep birbirlerini bulmalarıdır. Ve uzaktan gözleyip Müslümanların çalışmalarını, yaptıkları Allah yolunda yaptıkları fikri mücadeleyi, ona karşı dışarıdan küfürle birlik olup hareket edeceklerini anlıyoruz. Bu Mehdi döneminin de özelliği olarak, yani Peygamberimiz en şiddetli olduğunu bildiriyor o dönemdeki münafıkların. Peygamberimiz döneminde de çok şiddetliydi. Fakat Hazreti Mehdi döneminde de çok şiddetli olacağını anlıyoruz münafık hareketini. Ama Allah kaybetmek üzere yaratıyor onları. Peki ayrılırken nasıl ayrılıyorlar? Hep bahaneler. Yani mesela Peygamberimiz döneminde de bir o dönemin bir mücadelesi var. Tabii o dönemin özelliği ayrı. Hazreti Mehdi döneminin özelliği fikri mücadele olması. O dönemde fiziki mücadele vardı. Orada mesela kızdırıcı, böyle itiraz edilemeyeceğini düşündükleri samimiyetsiz konuşmalar yaptıklarını bildiriyor Allah. Mesela evlerinin açıkta olduğunu söylemeleri, ailelerini mazeret olarak göstermeleri, bakacak bir ailesinin olduğunu, işte eşinin, çocuklarının, malının olduğunu, onları korumak zorunda olduğunu. Böyle samimiyetsiz, havanın sıcaklığı mesela, onu bahane ediyorlar. Yani buradan şunu anlıyoruz, münafıkların konuşmaları samimiyetsiz, itiraz edilemeyeceğini düşündükleri böyle gerçeğe uygun olmayan bahaneler ileri sürüyorlar. Mesela Cübbeli Ahmet de anlatırken buna dikkat çekiyor aslında. Ama tabii yanlış yaparak dikkat çekiyor. Orada bu mantığı anlatırken münafıklara özellik mantık olduğunu belirtip anlatması gerekirdi. Halbuki Müslümanları itham ederek söylüyor bunu. Yani mesela sizden arabanız istense diyor, eviniz istense diyor, bırakıp gidersiniz diyor. Müslümanların şevkini kırıcı, değil mi? Onları ümitsizliğe düşürücü olarak şey diyor. Bu doğru değil tabii. Bu yanlış bir açıklama şekli. Burada münafık özelliği olarak anlatılıyor Kur'an'da. Hakikaten evlerini ve mallarını Allah'tan daha üstün tutuyorlar. Allah yolunda fikri mücadeleden daha üstün tutuyorlar. Ve ayrıldıktan sonra da zaten hiçbir şekilde fikri mücadele yapmıyorlar. Yani mesela demişti ki hocamız, münafık diyebilirdi ki Hazreti Mehdi'nin yanındayken, ya ben Darwinizme, materyalizme karşı daha çok mücadele etmek istiyorum deyip ayrılabilir. Orada Darwinizme karşı mücadele edebilir kendine göre. Olmuyor. Allah nasip etmiyor. Kesinlikle böyle bir gayeleri yok. Hatta bir araya gelip demişti hocamız, internet siteleri kuruyorlar. Tek bir kelime Allah'tan bahsetmiyorlar. Tek bir kelime Darwinizme karşı bir ifadeleri yok. Hiçbir şekilde yobazlığa karşı da mücadele etmiyorlar. Varsa yoksa Peygamberimiz döneminde Hazreti Peygamber'e karşı mücadele, Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi hedef alıyorlar. Hakikaten bu çok ilginç özellikleri. Kurdukları internet sitelerinde mutlaka Hazreti Mehdi'yi alacaklarını anlıyoruz zaten. Hadislerden de bu şekilde çıkıyor. Kur'an'daki tarifleri çok net zaten inşallah. Allah çok net olarak anlatıyor ki Müslümanlar kaçınıp sakınsın diye, hatta emrediyor Allah. Onlardan kaçınıp sakının diyor. Allah tanıtıyor bize onları. Münafık özelliklerinin insanın üzerinde olmaması gerekiyor. Yani mesela Allah örnek olarak veriyor. Namazı isteksizce kalkarlar diyor. Müslüman hiçbir zaman namazı isteksizce kalkmaz. Çok şevkli, Allah için çok az sayıda ibadet var inşallah. Bir düğün şenliğinde demişti hocamız, böyle bir şevkle kalkar. Fikri mücadeleyi Allah emrediyor. Onlar kesinlikle kaçınıyorlar bundan. Müslüman çok şevkli olarak fikri mücadeleye giriyor. Ve Allah yolunda başına geleceklere de rıza gösteriyor. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır diyor. Hatta hocamız Müslüman ahlakını açıklarken şunu söylemişti maşallah. Önemli. Müslümanı demişti Allah, cehenneme bile koysa, cehenneme bile alsa, orada cehennem sokaklarında ben demişti hocamız, Allah Allah diyerek Allah aşkıyla dolaşırım demişti inşallah. Yani Allah'ın yarattığı kaderden razı olan. Tabii Allah bu şekilde düşünen samimi bir Müslümanı da cehenneme almaz inşallah. Allah iman edip şükrederseniz Allah azabınıza ne yapsın diye buyuruyor. Ama Müslümanın ahlakı da böyle olması gerekiyor. Münafığın ahlaksızlığının aksine inşallah.
Evet, yani mesela günümüzde münafıklar ne yapıyor? Biraz evvel Hazreti Mehdi Müslümanları bir araya getirmek için, dünyada zulmü acıyı durdurmak için gayret ederken münafıkların engellemeye çalıştığını söyledik. Şöyle yapıyorlar mesela Mehdiyeti, ki Mehdi, Hazreti Mehdi bakın 1432 yılındayız Hicri. 1400'e kadar Hicri Mehdi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam her dönem aşkla şevkle beklenmiş. Neden? Çünkü İslam'ı dünyaya hakim edeceği, Müslümanları bir araya getireceği, güzel ahlakın her yere yayılacağı, acıyı zulmün sona erdireceği bilinen ve Peygamber Efendimiz'in evladı, torunu olan, onun soyundan mübarek Allah katında övülmüş, hidayete erdirilen bir kişi olarak bahsedilmiş ve kutup olarak, en büyük müceddit olarak dünyadaki bütün Müslümanların Hatemül Veli, yani en büyük veli olarak çok övülmüş bir insan olduğu için, hem Peygamber Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bildirmesiyle tabii ki. O yüzden Müslümanlar aşkla şevkle beklemişler. Yani tabi'in döneminden beri Peygamber Efendimiz'in çok anlatımlarından dolayı herkes aşkla şevkle beklenmiş. Bir tek şu anda Hazreti Mehdi dünyadayken 1400'lü yıllarda, 32'deyiz inşallah, Hazreti Mehdi gelmeyecek. Hazreti Mehdi 500 sene sonra gelecek, 1000 sene sonra gelecek. Hazreti Mehdi ruhtur, cismen gelmeyecek. Hazreti Mehdi şahsı manevidir, bir şahıs değildir gibi farklı farklı Mehdiyeti yok etme planları içinde olduklarını görüyoruz. Cahilane yapanları tenzih ederiz. Biz kasıtlı olarak buna niyet edenlerden bahsediyoruz, münafıklar derken. Bu Hazreti Mehdi'nin bir çıkış alameti. Öncelikle bunu bilmeleri gerekiyor. Yani bunu yapanlar Hazreti Mehdi'nin bir çıkış alametini oluşturuyorlar. Bu bize Peygamberimizin sözlerini, güvenilirliğini ve hepsinin tam tecelli ettiğini dünyada bir kere daha ispat eden çok önemli bir alamettir aynı zamanda. 1300 sene olmamış, 1400 sene tam Hazreti Mehdi dünyadayken Hazreti Mehdi olmayacak gibi bu mantıklarla bir çalışma yapan farklı farklı kişilerin olması Peygamberimizin bildirdiği bir özellik. Bunları yaparken bakın hocamız bunların hepsine Kur'an'dan, sünnetten, adetullah'tan, yani Allah'ın koyduğu dünyadaki cari olan, geçerli olan sosyal kanunlardan, Kur'an'ın kanunlarından hepsinden izah ederek teker teker bunların yanlış, mantıksız, samimiyetsiz, İslam dışı olduğunu ispat etti. Birincisi, madem saydık tekrarlayalım, 570 yıl sonra diyen, 1000 sene sonra diyenleri önce, birincisi dünyanın yaşıyla 7000 yıl olduğunu söylemiş Peygamber Efendimiz ve 5600 yılı geçmiştir demiş. Şu an Hicri 1400'deyiz. Ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmez hadisi şerifi de var. Ve 7 tane Suyuti'de dünyanın yaşıyla ilgili hadis var. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in ömrünün Hicri 1500 en fazla olacağını net eminiz kaynaklardan bu. Biz de 1432'deyiz. 70 yıl kalıyor Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa ve dünya çapında altın çağın yaşanması için. Sonra dünyanın ömrü bitiyor. Bir kere 500 yıl diye dünyanın bir geleceği yok Allah'ın izniyle. Bediüzzaman Hazretleri de o hadisi şerifle ebced hesabıyla yaparak bunu 1506 olarak ümmetin devam ettiği tarih ve kıyametinde Allahu Alem diyerek 1545, yani 2120 şu an miladi tarihle kıyametin tarihi olduğunu Allahu Alem diyerek söylemiştir. Dünyanın ömrü yok birincisi. Ve Allah'ın vaadi var Kur'an ayetleriyle. İslam'ın dünyaya hakim olacağı ve bunun da Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle, Hazreti İsa vesilesiyle olacağını der. Dolayısıyla 500-1000 yıl diye söyleyenler doğru olmayan, hiçbir kaynakta da olmayan, bakın bunu da herhangi bir kaynağa da dayandıramıyorlar. Yani ne hadis-i şerife, ne Kur'an ayetine, ne bir müceddit sözüne, hiçbir kaynağa dayandırılamayan, tamamen atma bir şey diyeyim, yani kelime, başka kelime aklıma gelmedi. Böyle bir şey yok. Hocamız bunu gayet güzel hadislerle, Kur'an ayetleriyle, adetullahla izah etti. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü 1400'de Mehdi'nin etrafında toplanırlar diyor Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkacak alametleri söylüyor Hazreti Mehdi'nin. 150'den fazla alameti belirdi Hazreti Mehdi'nin. Hazreti Mehdi dünyada. Yani bunlar görmezden gelinemez. Bir değil, iki değil, on değil, 50 değil, 150 alameti ve bunlar dünyada çok ender görülen, belki bazıları yegane olaylar. Yani Fırat'ın suyunun kesilmesi, Haç'ın kana bulanması, ay ve güneş tutulmaları, İran-Irak savaşı, Afganistan'ın işgali, Lunin kuyruklu yıldızı gibi böyle 150 tane sayabilirim. Bunlar dünyada çok özellikli olaylardır. Yani alelade olaylar değil, bir kere cereyan eden olaylar. Tam Mehdi'nin yaşayacağı dönemi kastettiği, söylediği zamanlarda bunlar gerçekleşiyor. Hazreti Mehdi dünyada, bunlar Kur'an ve hadise dayanarak büyük bir gerçektir. Yani zaman açısından. Bir kere ruh diyenler, bazı Şia mezhebindeki kardeşlerimiz bazı kaynakları zaman içinde yanlış yorumlayarak Mehdi'nin gaybetinden bahseden hadis-i şerifler var. Mehdi'nin gaybeti, Mehdi'nin Hazreti Yusuf'la benzerliği söylenerek, Hazreti Yusuf'un da uzun yıllar boyunca hapiste kalıyor, zindanda kalıyor. Mehdi'nin gaybetinin bu olduğu hadis-i şeriflerden çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Fakat zaman içinde orada bir yanlış yorumlama neticesinde böyle bir inanç gelişmiş. Bazı kesiminde, bazı kişilerde. Bunun zaten dünyadaki Allah'ın koyduğu kanunlara aykırı olduğu. Yani dünyadaki bütün peygamberler insan. Bütün müceddidler, dini yenileyen kutup olan insanların hepsi insan. Ama Mehdi ruh. Böyle bir şey olabilir mi? Yani akla uygun değil, mantığa uygun değil, Kur'an'a uygun değil, sünnete uygun değil, Allah'ın kanunlarına uygun değil. Bunları hepsini teker teker hocamız izah etti Allah'ın izniyle. Mehdi'nin şahsı manevi olmaması, bu Üstad Hazretlerinden çıkan bir kavram, Risalelerden. Risale-i Nur ve şahsı manevisi diyor. Hazreti Mehdi ve şahsı manevisi diyor. Hocamız onu defalarca izah etti. Bir kere Risale'de Hazreti Mehdi'nin şahıs olduğunu en az 60 anlatımla ortaya koydu. İleride gelecek o zat, ileride gelecek o acip şahıs, o ve talebeleri, Hazreti Mehdi ve talebeleri gibi ifadeler Kur'an'da 60'tan fazla Bediüzzaman eserlerinde 60'tan fazla geçtiğini her zaman burada okutuyor hocamız bize. Dolayısıyla şahsı manevi yanlış yorumlayıp kasıtlı olarak yapanlar için söylüyoruz tabii. Cahilane olanlar veyahut öyle bu devirde inananlar için ayrı. Onlar düzeltiyorlar zaten. Zaten çoğunluğu da bu şekilde düşünür Risale-i Nur talebelerin. Zamanımız
evet kısa bir.
O zaman sonra devam ederiz inşallah ikinci devrede.